Ayrım 12. Aşkın ve savaşın gündüz ve geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 131. Buenos Aires. Mayıs 1976. Öldü mü? Kim bilir? 1. Motorun giderek artan sesini uzaklardan işitiyoruz. İskelede ayakta durmuş bekliyorduk. Haraldo bir koluyla feneri sallıyor, diğeriyle de soğuktan titreyen Marta'yı savmalıyordu. Ayarlı fenerinin ışığı sisi açtı ve bizi buldu. Tekneye atladık. Bir anlığına gergin halatın ucundaki eski püskü tekneyi görmeyi başardım. Hemen akabinde sisin içinde kayboldu. Akşam çökerken ben bu tekneyle tedarik adasına kadar gidecektim. Sis, karanlık nehrin üzerinde fokurdayan bir su gibi yükseliyordu. Teknenin üzerinde hava çok soğuktu. Yolcular fısıldaşıyorlardı. Soğuk giderek daha şiddetli çarpıyordu. Çünkü gece bitmek üzereydi. Dar bir dereyi yukarıya doğru kat ettik. Sonra daha geniş olan bir başkasını ve ardından nehre çıktık. Günün ilk aydınlığı kavak ağaçlarının silüetinin ardından kendini gösterdi. Belli belirsiz ışık nehir suları tarafından kısmen yenmiş odundan evleri, beyaz bir kiliseyi ve aç sıralarını giderek gözler önüne sermekteydi. Çam ağaçlarının tepeleri yavaş yavaş aydınlanıyordu. Teknenin kış tarafına çıktım. Temiz bir koku vardı. Serin meltem suratıma çarpıyordu. Tekneyi takip eden köpükten yarığa ve nehrin dalgalarının giderek artan parlaklığına baka kaldım. Haraldo yanı başımda dikilmişti. Onu görünce kendime geldim ve o sahneyi gördüm. Kocaman bakır rengi bir güneş nehrin ağzını istila ediyordu. Delta'nın oldukça iç kısımlarında birkaç gün geçirmiştik ve şimdi Buenos Aires'e dönüyorduk. 2. Paraná'nın bu dünyasını Haraldo Conti kadar bilen çok az kişi vardır. Balık avlamak için en iyi yerleri, adanın patikalarını ve bakir köşelerini bilir. Gelgitlerin nabzını bilir. Her balıkçıyı ve her botu tanır. Yörenin ve insanların sırlarından haberdardır. Kalemi eline alıp yazmaya koyulduğunda, zamanın tünellerinde seyahat etmeyi nasıl biliyorsa, deltada dolaşmayı da öyle bilir. Çocukluğunda ya da düşlerinde bir kez binip seyahat ettiği, o hayalet gemiyi ararken, nehre dökülen derelerde ya da bizzat nehirde, gece gündüz rastgele dolaşır durur. Yitirdiği şeyin izini sürerken, sesler işitmekte ve yakın gördüğü insanlara hikayeler anlatmaktadır. 3. Onu evinden alıp götürmelerinin üzerinden bir hafta geçti. Gözlerini bağlamışlar, hırpalamışlar ve götürmüşler. Susturucu takılı silahları varmış. Evde bir iğne bile bırakmamışlar. Battaniyelere, varasıya her şeyi çalmışlar. Gazeteler, Arjantin'in en iyi öykücülerinden birinin kaçırılmasını tek bir satırlık haberle verdiler. Radyolarsa bundan hiç söz etmedi. Bugünkü gazete, İtalya'nın Udine şehrindeki depremde hayatını kaybedenleri tam liste halinde yayınladı. Bu olay olduğunda Marta da evdeymiş. Onun da gözlerini bağlamışlar, onunla vedalaşmasına izin vermişler ve dudaklarında kanlı bir tat kalmış. Utanmaktan ya da tembellikten ötürü onu sevdiğimi hiçbir zaman söyleyemedim. Bugün onu götürmelerinin üzerinden tam bir hafta geçti ve ben bunu nasıl söyleyeceğimi hala bilmiyorum. Buenos Aires, Mayıs 1976. Heyecanı kontrol altına alan o ses. Şarkı söylerken Alfredo Zitarrasso'nun sesi ne titrer ne de inip çıkar. Onunki doğuştan erkek sesidir. Ve onu kullanarak her zaman tehlike arz eden aşkı insanların onuruna seslendirir. Bu gece onun evine gittim. Orada tanımadığım insanlar vardı. Yıllardan beri onun hep başı ağrır. Bu baş ağrısını, aslında memleket ağrısını tedavi edecek doktor dünyada yoktur. Başım çatlayacak gibi, dedi bana. Başka şeylerden bahsederken bana bir şey söylemek için ara veriyordu. Başım çatlayacak gibi. O olay bana çok koydu. Bana 3 kez Haraldo'yu sordu. Önceki gün haberim oldu, dedi. Onun için hiçbir şey yapılamaz mı? Bana şarap doldurdu. İsteksizce şarkı söyledi. Birisi bir köşede espriler yapıyor ve tek başına gülüyordu. Ben Haraldo'dan hiçbir şey okumamıştım, dedi Alfredo. Geçen gün bir kitabını satın aldım. Herif çok hoşuma gitti. Onun için yapılacak hiçbir şey yok mu? Gözleri yere dikildi. Bir halde uzunca bir süre gitarını tıkırdattıktan sonra ısrarını sürdürdü. Güneybatı adındaki kitabını çok sevdim. Onu tanımıyordum. Çünkü doğruya doğru ben çok okuyan biri değilim. Ve onunla da hiç tanışmamıştım. Senin arkadaşın olduğunu biliyordum. Ama onu hiç tanımadım. Ve şimdi hiçbir şey yapılamaz mı? Bardağındaki içkiyi bir dikişte bitirdikten sonra şöyle dedi. Demek onun için hiçbir şey yapılamaz. Kafasını salladı. Diğerleri koro halinde bir milango söylemeye başladılar. Yarısına kadar geldiler. Alfredo sanki suçlar gibi yüzüme baktı. Senin adresini bilmiyorum, dedi. Hiç evde durmuyorum ki, diye açıkladım. Bana adresini vermedin, dedi. Derginin telefonu bende var. Ama evinin adresini bilmiyorum, bana vermedin. Dur yazayım. Bana kara kaplı bir defter uzattı. Adamın baş harfinin olduğu sayfayı ararken, farkında olmadan ajandanın bir gün öncesine ait sayfayla karşılaştım. Diğerleri alçak sesle sohbet ediyorlardı. Ajandadaki yazıları okudum. Prova, İon'da kayıt, Eduardo'ya telefon et, gitmeye karar veriyorum. Şehirler gerçekten var mı? Yoksa bunlar insanların ağızlarından çıkardıkları buhar mı? 1. Öldüğüm zaman hangi sokakların altında yatmak isterdim? Kimlerin adımlarının altında? Hangi insan adımları sonsuza kadar dinlemek ister? Montevideo, orada sevdiğim, orada nefret ettiğim, orada onca şey alıp verdiğim insanların toplamından başka nedir ki? Benim öfkelerim ve hüzünlerim o erkeklerden ve kadınlardan kaynaklanıyor. Onlar benim ulusal tarihim. Buenos Aires'teki odam için Emilio bana bir duvar resmi yapmayı teklif edince, ondan canlı renklerle bir liman yapmasını istedim. Bir Montevideo limanı. Ama varmak için yola çıkmak için değil, merhaba demek için, elveda demek için değil. Onu benim için yaptı ve resim duvarda kaldı. 2. Öğlen uykusu saatinde odamızda tutsak olan erkek kardeşim ve ben bizi çağıran sokağın seslerine kulak kesilirdik. O zamanlar şehrin bambaşka bir müziği vardı. Buz arabasını çeken atların toynaklarım ve bıçak bileğicinin düdüğünü işitirdik. Onların ardından sıra galetacının ziline, dondurma satıcısının bağırışına ve insanların kaderini gagasıyla belirleyen niyet papağanının orguna gelirdi. Annemin en ufak bir dalgınlığında evden kaçıverirdik. Arkadaşlarımızın evlerinin camlarına küçücük taşlar atarak bütün sokağı arşınlardık. Çete tamamlandığında boş arsalarda mısır püskülünden yaptığımız sigaraları içmeye giderdik. Dereden yakaladığımız iğrenç balıklar evdeki yemeklerden çok daha lezzetli gelirdi. Ve çalıntı bir sucuğu kızartıp yemek için kıyıdaki ağaçların arasında bir ateş yakmak sinemaya gitmekten daha keyifliydi. Herkesin bir ısırık hakkı vardı. Günlük ganimetimizden kızgın yağ damlacıkları akardı ve bu bizim ağzımızı sulandırırdı. 3. Yazı bekliyorduk. Eğlence zamanıydı. Karnaval zamanıydı. Okaliptüsler çiçek açıyordu. Mars gökyüzünde kızarıyordu ve sıcak toprak kurbağacıklarla doluyordu. Maske yapacak iyi kil bulmak için taş ocaklarını dolaşırdık. Kalıpları yoğurup sivri burunlar ve patlak gözler yapar ve bunları alçıya daldırırdık. Islak gazete kağıdıyla maskelerin parçalarını birleştikten sonra Emma teyzem onları boyamamıza yardım ederdi. Boynumuza eski bir tencere asardık ve maskeliler orkestrası karnavaldaki yerini almaya hazır olurdu. Her mahallenin bir ya da iki tane platformu olurdu. Rengarenk, devasa bebeklerin arasında geceleri müzik grupları şarkı söylerlerdi. İlk öpüşmeler platformun altındaki karanlık kısmında üst taraftaki gürültünün eşliğinde gerçekleştirilirdi. 4. Şair Paria'ya, ressam Caritana'nın aynı elbiseyi paylaştıkları ve onu dönüşümlü olarak giydikleri şehir şimdi ne haldedir acaba? Latelita'nın yerinde şimdi ne vardır acaba? Aşırı şişmanlığından ötürü oturduğu yerde uyuyan Lito, ağzında puroyla kapısında otururdu. Oraya ilk gittiğimde 14 yaşındaydım. Şansım varmış, beni içeri aldığına göre iyi gününde olmalıydı. Sen, ufaklık gir içeri. Lito'nun kardeşi rafa müşterilerinin hesaplarını duvarda tutardı. Duvar beyaza boyandığında veresiyecilerin borçları siliniyordu. Orayı hiç boyamamalarının sebebi bu olmalı. Orada her gece şarap, gitar, sucuk ve peynir vardı. Ertesi sabah içlerine domates, marul, soğan ve portakal doldurulacak olan sandıkların üzerine oturup içki içer ve sohbet ederdik. Ciudad Vieja'nın orta yerinde bulunan La Telia geceleri şaraphane olarak hizmet verirken gündüzleri orada meyve sebze satılırdı. Bugün hala hatırladığım İspanyol Savaşı'nın şarkıları ve bazı kreol melodilerle orada tanıştım. Şairlerin ve denizcilerin ağzından başka şeyler öğrendim. 5. Sarhoşların hepsi ifade özgürlüğünün kahramanlarıydı. Ben mi susayım diyorlardı. Ben mi susayım? İçinde bulunduğumuz tam şu anda siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Yüksek sesle tartışılıyordu ve sokaklarda kimliksiz dolaşabiliyordu. Kimsenin korkusu yoktu. İspanyol Cumhuriyetçiler, Plaza Libertad, Özgürlük Meydanı'ndaki Sora Cabana'da toplanıyorlardı. Savaş sırasında olduğu gibi kendi aralarında kavga ediyorlar ama daha sonra oradan sarmaş dolaş çıkıyorlardı. Politikacılar ve tiyatrocular Tupinambay'ı tercih ediyorlardı. Biz gazeteciler emeklilerin uyumaya gittikleri saatlerde palası dolduruyorduk. Ben pencere önündeki bir masa sahibiydim. Öğlen cin fiziği Yakuha'da, cumartesi Uvitasisa, Uvita, Montevideo'daki Fanfan isimli barın icat ettiği şarap bazlı bir kokteyl, eski pazar yerindeki Fanfan'da içilirdi. Boston müzisyenlerinin ve dansçılarının takıldıkları mekandı. Britanniko'da satranç ve domino oynanırdı. Orada Katalanların, sosyalistlerin ve dilsizlerin kendi masaları vardı. Bir müşteri 30 yılı doldurduğunda Britanniko onu emekli ederdi. O kişi o günden sonra içtiklerine para ödemezdi. O unutulmaz mekanları tahta ya da mermer masalarıyla, yoğun sohbetlerinin uğultusuyla, yaldızlı karanlıklarıyla, duman yüzünden mavimtırak bir renge bürünen havasıyla, tütün ve kahve kokularıyla hafızamda muhafaza ettim. Akrilik ve formikanın istilasına, uzun süre kahramanca direnmelerine rağmen en sonunda yenik düştüler. Plaza Independencia, Bağımsızlık Meydanı da bulunan Monterey sürekli açık olurdu. Orada krem karameller çorba kaşığıyla yenirdi. Ve insan bir şarap ve eğlence gecesinin ardından işine gitmeden önce kahvaltı saatinde akşam yemeği yiyebilirdi. Gloria sabahın çok erken saatlerinde Monterey'in penceresinin pervazına oturup o boğuk sesiyle tangolar mırıldanırdı. Bir sineğin kanat çırpması bile duyulmazdı. Gloria, ticaret gemilerinde çalışan Maya adında bir adamı severdi. Bir gece aşk bitti ve Gloria önce onu, sonra da kendini öldürdü. Gloria'nın ölüsünü bir masanın üzerine koyup başında beklediler. Her tarafta kocaman mumlar yakmışlardı. Rüyalar. Ben sana çocukluk hikayelerimi anlatıyordum ve sen de bu olaylar sanki pencerenin önünde yaşanıyormuşçasına onları seyrediyordun. Tarlalarda dolaşan benim çocukluk hayalimi görüyordun. Atları ve ışığı görüyordun ve her şey yavaşça hareket ediyordu. İşte o sırada pencerenin pervazında duran yeşil ve parlak bir taşı alıp avucunda sıkıyordun. O andan itibaren benim hafızamın penceresinde koşup oynayan sen oluyordun. Benim çocukluğumun ve senin düşünün çayırlarını suratında benim rüzgarımla at üstünde dört nala geçiyordun. Anahtar deliğinden görünen evren. Şiddetin başladığı günü hatırlıyorum. Erkek kardeşim Guillermo Osorio sokağındaki evimizin patikasında Galeo Paz'la oynuyordu. Bir yaz günü öğlen vaktiydi. Korkuluğun üzerine oturmuş onların paçavradan yapılmış topu tekmelemelerini seyrediyordu. Yaşça bizden büyük olan Galeo yakışıklılığıyla ün salmıştı ve çetenin lideriydi. Komşu mahallelerde o geçerken yolu boşaltırdı. tartışmalı bir gol ya da ona benzer bir şey oldu ve birbirlerine girdiler. Kardeşim altta kaldı. Üstteki Galeo dizleriyle onun kollarına bastırmış, yukarıdan vurup duruyordu. Ben onun kardeşimi dövmesini seyrediyordum. Ne yerimden kımıldıyor ne de bir şey söylüyordum. Derken birden içimde tetik gibi bir şey boşaldı. Gözlerim buğulanır gibi oldu. İleri atıldım ve saldırdım. Ondan sonra ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Bana anlattıklarına göre bir kuduz köpek gibi Galeo'nun boynuna atılmış ve tekme tokat kafa demeden ona vurmaya başlamışım ki ayrılabilene aşk olsun. Daha sonra bir yandan titrerken ve yumruklarımdaki kanı yalarken tüm bunları başka birisi yapmış gibi dinleyip çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Anahtar deliğinden görünen evren. Yağmurlu bir sabah vakti, arkadaşım Jorge'nin evinde kızma birader ya da dama oynuyorduk. Ve sonra nasıl oldu bilmiyorum, kendimi bir anda ablasının yatak odasında buldum. Yatağın üzerinde buruşuk çarşafların arasında keşfettiğim ve uykusunun ılıklığını hala muhafaza eden beyaz kıyafetleri elimde tutuyordum. Tanrı'nın şaşkın bakışını üzerinde hissettim. Buenos Aires 1976, ekonomi politike giriş. Ekonomi Bakanlığı'nın kararnameleri hep kambiyo türlerinden, vergi rejiminden, fiyat politikasından mı bahsediyor? Neden hayat, ölüm, kader gibi konulara asla değinmiyor? İnsanın elindeki hayat çizgilerini okuyan mı, yoksa bu kararnamelerde ne söylenmek istediğini anlayan mı daha bilge? Carlitos, Dominguez'in babası, bir gün son kurşununu atmaya karar verdi. Çocukları artık büyümüştü ve büyük ölçüde bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Çok büyük bir evi vardı. Onu satıp bir apartman dairesi ve bir araba satın aldı. "Benim ihtiyar karıyı mutfaktan çıkarıyorum," dedi. "Hayatın tadını çıkaracağız." Onlar daha önce hiç seyahat etmemişlerdi. Sıra dağları aşacaklardı. Bu nasıl bir şey olacaktı? O kadar yüksekte ne hissedeceklerdi acaba? Carlitos'un babası satış kontratını imzaladı ve aynı gün Ekonomi Bakanı bir kararname dikte ettirdi. Gazeteler bu kararnameyi ertesi gün yayınladılar. Carlitos'un babası evin satışından eline geçen parayla sadece küçük bir apartman dairesi satın alabildi. Artan küçük bir miktar da onu cenaze masraflarını karşılamaya ancak yetti. Hastanede yatarken Carlitos onu ziyarete gittiğinde vücudundaki serum hortumlarını çıkarması için ona yalvarıyormuş. "Seni anlıyorum," diyormuş Carlitos. "Ama nasıl yapılacağını bilmiyorum." Anne yeni mahallesini tanıyamadı. Yeni dairesine adımını atar atmaz tökezledi ve kötü düştü. Bir daha da kalkmak istemedi. "Kara ve büyük deniz yıldızları görüyorum," diyormuş. Kocaman gözleri var. Şiddetli bir rüzgar avlunun çatısını kapattı. Ve bir daha onu kimse açmadı. Çerçeveler duvarlardan düşüyorlardı. Buzdolabı çalışmaz oldu. Çamaşır makinesi bozuldu. Telefonun sesi kesildi. Carlitos bir tuzağı andıran o karanlık daireye giriyor ve anne babasının o doğmadan önce birbirlerine yazdıkları mektupları okuyor. Sistem. Özgür olan tek şey fiyatlar. Bizim topraklarımızda Adam Smith'in Mussolini'ye ihtiyacı var. Yatırım özgürlüğü, fiyat özgürlüğü, kambiyo özgürlüğü, piyasalar ne kadar özgürse insanlar o kadar tutsak, küçük bir kesimin refahı geri kalan insanları ahmetliyor. Masum bir serveti bilen var mı? Kriz zamanlarında liberaller muhafazakarlar ise faşist olmuyorlar mı? Kişilerin ve ülkelerin katilleri kimlerin emrinde görevlerini yerine getiriyorlar? Orlando, L'Hotelier, The Nation'da ne ekonomi ne de teknikleri tarafsız diye yazdı. 2 hafta sonra Washington'un bir sokağında havaya uçuruldu. Milton Friedman kuramları ona Nobel ödülünü çağrıştırıyor. Şillere ise Pinochet'i. Uruguay'da bir ekonomi bakanı şöyle diyordu. Tasarrufu üreten gelir dağılımındaki eşitsizliktir. Ama aynı zamanda da işkencelerin kendisini ürküttüğünü itiraf ediyordu. Peki bu eşitsizlik elektrik akımlarıyla değilse nasıl giderilecek? Sağcı politikacılar genel fikirleri pek severler. Zira genelleyerek vicdan azabından kurtulurlar. Buenos Aires, Mayıs 1976, yazı masasının üzerinde bir bomba. 1. Birisi benimle görüşmek istiyor. Bay Castro diye görüşmek isteyenin adını söylüyorlar. Kafamı uzatıyorum. Bekleme odasında dizlerinin üzerinde bir paketle gençten bir çocuk var. Beni görünce yerinden fırlıyor ve elindeki paketi bırakmadan bana sarılıyor. Onu çıkaramıyorum. Bana baş başa görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Ofisime girip kapıyı kapatıyoruz. Benim karşıma oturuyor, bana bakıyor. Sizi dinliyorum, diyorum. Ben Uruguaylıyım, diyor bana. Ve ekliyor, tıpkı sizin gibi. Bu güzel bir şey, diyorum. Bunun içinde ne olduğunu biliyor musunuz, diyor paketi göstererek. Hiçbir fikrim yok. Paketi yavaşça masanın üzerine bırakıyor ve yüzüme değecek kadar bana doğru eğiliyor ve fısıldıyor. Bu bir bomba. İrkiliyorum. Castro tekrar yerine oturuyor, gülümsüyor. Bir bomba, diye tekrar ediyor. Göz ucuyla kapıya bakıyorum. Çekmecede bir tabanca bulundurmanın gereksizliğini teyit ediyorum. Ben yoksulların yanındayım. Ben halkın tarafındayım, diyor Castro bana. Ya siz? Kesinlikle ben de, diyorum. Bir elini paketin üzerine koyup bana teklif ediyor. Onu açmamı ister misiniz? Paketin içinden daktilo ile yazılmış bir yığın kağıt çıkıyor. Bir bomba, diyor Castro, heyecan içinde. Bu roman hükümeti düşürecek. 2. Onun ilk delim olmadığını düşünerek kendimi teselli ediyorum. Montevideo'da Epoca'yı çıkarırken bir dev gazeteleri dolaşırdı. Her hafta akıl hastanesinden kaçıp eski püskü gri tulumu, kazınmış kafası ve kendinden emin tavırlarıyla redaksiyon servislerine dalar ve canının istediği yazı masasının başına otururdu. Sonra da tehdit ederdi. Her şeyi kuracağım. Yapılması gerekeni herkes bilirdi. Bir masanın üzerine yüzük koyun uzanır, biz de sırtını kaşırdık. Bunun ardından huzur içinde gülümseyerek giderdi. Başka bir tanesi, emperyalizmin sabotajını ihbar etmek için gelirdi. Çünkü evinin banyosundaki musluğu her açtığında içinden karıncalar çıkardı. Heykeltıraş olan bir diğerinin şehrin meydanlarındaki melekçikleri yağmalama alışkanlığı vardı. Gecenin herhangi bir saatinde ceketinin altında bronz ya da mermerden kanatlar ya da elciklerle kamu hakları sözcüsüne sığınma istemeye gelirdi. Ya mucitler? Kolunun altında rulo yapılmış kocaman bir parşömenle dolaşan kısa boylu bir İtalyan vardı. Üzerinde suyun bulunmadığı yerlerde ateşe küçük taşlar fırlatmak suretiyle yangınları söndüren bir topun çizimlerinin yer aldığı bir parşömeni yanında taşırdı. 3. Aşaval, Buenos Aires Üniversitesi editörlüğü Eudeba'nın edebiyat direktörüyken bir öğleden sonra üzerine tam oturan bir takım elbise giyen, şakakları beyazlamış bir beyefendi tarafından ziyaret edilmiş. Elinde yayınlanmamış bir romanın el yazmaları varmış. Ben bu eserin yazarıyım, demiş beyefendi. Ve onu buraya getirdim çünkü o burada yayınlanacak. Pekala. Aça ne diyeceğini bilememiş. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Danışmanlarımız nasıl bir şey olduğuna bakıp, bakacak bir şey yok, diye gülümsemiş beyefendi. Bunu sizle yayınlayacaksınız diyorsam, siz yayınlayacağınız içindir. Aça, anlayışlı bir şekilde başını sallamış. Kendisinin de bu romanın yayınlanmasını umduğunu söylemiş ve büyük bir zevkle dikkate alınacağından, sanırım yeterince açık olamadım, demiş beyefendi. Oldunuz, oldunuz, demiş Aça. Sonra da her koleksiyonun bir direktörü ve danışmanları olduğunu ve onları pas geçerek hiçbir karar alınamayacağını ona açıklamış. Size kitabımı buraya getirdiğimi, çünkü burada yayınlanacağını biraz önce söyledim, diye yinelemiş beyefendi, hiç geri adım atmadan. Ve bunun üzerine Aşaval da geri adım atmadan ona Eudeba'nın üniversiteyle ilgili metinleri yayınladığını, zaten kuruluş amacının da bu olduğunu, kurgu eserlerin ise öğrenciler için hazırlanan koleksiyonların ya da halka yönelik olarak basılan klasik, ulusal ve evrensel edebiyat dizilerinin bir parçası oluşturduğunu ama her şeye rağmen elinden geleni yapacağını söylemiş. Bay Aşaval, demiş beyefendi. Açıklamalarınız için size teşekkür ederim. Ama daha önce de söylediğim gibi ben romanımı bu yayın evine getirdim çünkü o burada basılacak. Aça ona bakmış, tükürüğünü yutmuş, bir sigara yakmış ve çok kibarca sormuş. Onun burada yayınlanacağını size kimin söylediğini öğrenebilir miyim? Bana Tanrı söyledi, diye yanıtlamış beyefendi. Kim? Tanrı. 3 gün önce bana göründü ve şöyle dedi. Sen götür, yeter. Orada basılacak. Aşaval, daha önce hiç onun kadar iyi referansa sahip bir yazarı ağırlamamıştı. 12. ayrımın sonu, sayfa 143.